Ayrım 18, Dönüş Yolu, Erik Maria Remarque, sayfa 185. 5. Bölüm, 1. Kısım. Sınav için gelen bir talimatta savaşa katılanlara büyük kolaylıklar gösterilmesi belirtiliyor. Böyle de oluyor. Bu yüzden hepimiz geçiyoruz. Ludwig ile Albert'in katılacağı bundan sonraki kurs 3 ay sonra sınav yapacak. İkisinin de o zamana kadar beklemesi gerekiyor. Oysa dördümüzün bütün ödevlerini onlar yazdı. Sınavdan birkaç gün sonra civar köylerde öğretmen vekilliklerine tayin ediliyoruz. Bundan pek memnunum çünkü aylak aylak yaşamaktan bıktım. Bu yaşayış insanı üzüntülere, kedere, anlamsız ve gürültücü bir başıboşluğa götürüyor. Artık çalışmak istiyorum. Bavullarımı hazırlayıp Willy ile birlikte yola çıkıyorum. İşimiz rast gitti de birbirimize yakın düştük. Köylerimizin arası bir saat bile değil. Eski bir köy evinde bir oda veriyorlar. Pencerenin önünde meşeler var. Ahırdan yanık yanık koyun melemeleri geliyor. Köylü kadın beni yüksek arkalıklı bir sandalyeye oturtup önce masayı hazırlıyor. Çünkü bütün kentliler yarı açtır ve bu da aşağı yukarı doğru. Hemen hemen unuttuğum şeylerin masaya sıralanmasına sessiz bir duygululukla bakıyorum. Kocaman bir domuz sucuğu, kol kadar bir salam, kar gibi bir buğday ekmeği ve Cade'nin bayıldığı o üstü domuz yağı parçalı tava çöreği. Öyle kocaman ki yalnız bununla bir bölük doyabilir. Masanın üstündekilere saldırıyorum. Köylü kadın ellerini kalçalarına dayamış, ağzı kulaklarına vararak gülüyor ve memnunlukla bakıyor. Bir saat sonra ahlaya oflaya vazgeçmek zorunda kalıyorum. Schumacher ana istediği kadar yiyecek taşıyabilir. Tam bu sırada Willy geliyor ziyaretime. Köylü kadına şimdi iyice dikkatli olun diyorum. Şimdi göreceğiniz var. Bunun yanında ben zavallı bir çocuk kalırım. Willy ne yapması gerektiğini bir asker gibi bilir. Schumacher ana küçük bir çağrısıyla tava çöreklerinden başlıyor. Sıra peynire gelince kadın dolaba dayanıyor ve dünyanın 8. harikasını seyrediyormuş gibi gözlerini şaşkınlıkla açarak Willy'ye bakıyor. Kadın bir kase dolusu pudingi de sevine sevine getiriyor ve Willy de bunun da hakkından geliyor. Sonra da soluyarak kaşığını kenara itip şimdi iyice karnım acıktı diyor. Şöyle doğru dürüst bir yemek yesek nasıl olur? Bu cümlesiyle Schumacher ananın kalbini fethediyor. Kürsüde çekingen biraz da güvensiz bir oturuşum var. Karşımda 40 çocuk oturuyor. Bütün okulun en küçükleri bir cetvelle düzenlenmiş gibi 8 sırada oturuyorlar yan yana. Küçük ve tombul ellerini taş tahta, kalemleri ve yazı kalemi kutularının çevresinde kavuşturmuşlar. Yazı tahtaları ve defterleri önlerinde. En küçükleri 7, en büyükleri 10 yaşında. Okulun sadece 3 sınıfı olduğundan birkaç yaş bir arada okuyor. Tahta papuçlar yerde süründükçe sesler çıkarıyor. Sobada yanan turp kömürü çıtır çıtır ediyor. Çocukların çoğu 2 saatlik yoldan geldiklerinden yünlü boyun atkıları ve postekiden sırt çantaları var. Islanmış öteberilerinden odanın kuru sıcaklığında dumanlar yükseliyor. Yuvarlak elma yüzlü küçükler gözlerini hiç ayırmadan bana bakıyorlar. Kızlardan birkaçı kaçamak kaçamak kıkırdıyor. Sarı bir oğlan kendinden geçmiş bir halde burnunu karıştırıyor. Bir başkası önündekinin arkasına gizlenip kalın bir yağlı ekmeği mideye indiriyor. Ama diğerleri her hareketimi büyük bir dikkatle inceliyorlar. Koltuğumda tedirgin tedirgin sağa sola kayıyorum. Bir hafta önce ben de böyle sırada oturuyor ve Kurtuluş Savaşı şairlerinden söz eden Hollerman'ın beceriksiz hareketlerini seyrediyordum. Bugün ise ben bir Hollerman'ım, hiç değilse şu karşımdakilerin gözünde. Çocuklar, şimdi bir büyük L harfi yazacağız diyor ve tahtaya yaklaşıyorum. 10 sıra L, 5 sıra Lina ve 5 sıra Lerçe. Kelimeleri tebeşirle ağır ağır yazıyorum. Arkamdan bir hışırtı yükseliyor. Benimle alay edeceklerini umduğum için dönüp bakıyorum. Ama defterlerini açıp taş tahtalarını düzeltmiş 40 baş uslu uslu ödevlerine eğilmiş. Şaşırıyorum buna. Taş tahta kalemleri gırç gırç, yazı kalemleri cızır cızır ediyor. Sıraların arasında oraya buraya dolaşıyorum. Duvarda çarmıha gerilmiş bir İsa tasviri, doldurulmuş bir baykuş ve bir Almanya haritası asılı. Pencerelerin dışındaki alçak bulutlar hep aynı acelecilikle geçmeye devam ediyorlar. Almanya haritası yeşile ve kahverengiye boyanmış, önünde durup bakıyorum. Kırmızı çizgilerle belirtilmiş olan sınırlar garip ve eğri büğrü. Yukarıdan aşağıya uzanıp gidiyorlar. Köln-Aachen demir yolunu gösteren siyah çizgileri var. Herbestal, Lüttich, Brüksel, Lille, ayak parmaklarının ucunda yükseliyorum. Arras, Ostende. Peki ama Kemmelberg nerede? Haritada gösterilmemiş. Fakat Langemark, Ypern, Bixschote, Staden, bütün bunlar haritada ne de küçük gösterilmişler. Ufacık, sessiz noktalar halinde sadece. Oysa 31 Temmuz'da büyük yarma girişimi başladıktan sonra biz gece bastırıncaya kadar bütün subaylarımızı yitirdiğimiz zaman yer gök sarsılmıştı oralarda. Arkama dönüyor ve Lina kelimesi üzerine çabayla eğilmiş sarışın ve esmer başlara bakıyorum. Haritadaki şu ufacık noktaların onların gözünde basit birer ders malzemesi olmaktan başka bir anlam taşımaması ne tuhaf. Dünya tarihi okurken ezbere öğrenilecek birkaç yer adı ve biraz tarihten ibaret. Tıpkı Yedi Yıl Savaşı ve Teutoburg Ormanı Savaşı gibi. İkinci sırada oturan bir bacaksız ayağı fırlayıp defterini havada sallıyor. 20 satırı tamamlamış, yanına gidiyorum ve L harfinin kuyruğunu bir parça büyükçe yapmış olduğunu işaret ediyorum. Nemli mavi gözlerini öyle ışıl ışıl dolaştırıyor ki üzerimde, bakışlarımı bir an önüme eğmekten kendimi alamıyorum. Acele acele tahtaya gidip yeni bir harf öğretmek için iki kelime daha yazıyorum. Karl ve... Bir saniye duraklıyorum ama kendime egemen olamıyorum. Görünmez bir el tebeşiri kullanıyor sanki. Ve Kemmelberg. Karl nedir diye soruyorum. Bütün parmaklar havaya kalkıyor. Az önceki bacaksız bir adam diye bağırıyor. Kısa bir aradan sonra ya Kemmelberg diye sanki tutuk tutuk sorulara devam ediyorum. Ses yok. Solunda bir kız el kaldırıyor ve duraklayarak İncil'den bir kelime diyor. Bir an kıza baktıktan sonra hayır diyorum, yanlış. Sen Zeytin Dağı ve Lübnan'da karıştırdın değil mi? Kız başıyla doğruluyor ürkek ürkek, saçlarını okşuyorum. O halde haydi yazalım. Lübnan çok güzel bir kelimedir. Sıraların arasında düşünceli düşünceli bir aşağı bir yukarı dolaşıyorum. Bir defter kenarının yüzünden meraklı bir bakışın üzerimde dolaştığı oluyor bazı bazı. Sobanın önünde duruyor ve körpe yüzlere dikkatle bakıyorum. Çoğu uslu ve orta, bazısı açık göz, ötekiler de budala. Ama birkaçının yüzünde de aydınlıkça bir anlatım var. Bu gibiler için hayatta her şey olağan gelmeyecek ve her şey çok iyi görünmeyecek. Birdenbire büyük bir cesaretsizliğe kapılıyorum. Yarın bağlantı kelimelerini öğreneceğiz diye geçiriyorum aklımdan. Gelecek haftada bir imla ödevi yazacağız. Bir yıl sonra din dersinin 50 sorusunu ezbere öğrenmiş olacaklar. 4 yıl sonra da büyük hesap meseleleri başlayacak. Ve büyüyecekler. Hayat onları dişlisine alıp uyuşuk ya da yırtıcı, yumuşak ya da kırıp geçiren bir alın yazısı verecek her birine. Şu ya da bu şekilde birer kaderi olacak hepsinin. Benim dil bilgisi çekimlerin ya da Alman ırmaklarımın onlara ne yardımı dokunabilir? 40 tanesini, 40'ını da ayrı ayrı birer hayat bekliyor. Size bir yardımım dokunabilseydi, elimden geleni seve seve yapardım. Ama bu dünyada bir başkasına gerçekten yardım edebilen görülmüş mü? İşte ben, Adolf Bethke'ye yardım edebildim mi? Zilin tiz sesi duyuluyor. İlk ders sona erdi. Ertesi gün Willy ve ben bonjurlarımızı, benimki tam zamanda bitiyor, giyip rahibi ziyaret ediyoruz. Bu ziyareti yapmamız gerekiyor. Nazik ama resmi bir kabul görüyoruz. Çünkü okulda çıkardığımız kargaşa yüzünden ciddi çevrelerde oldukça kötü bir ün kazandık. Akşamüstü de köy belediye başkanını görmeye gidiyoruz. Çünkü onu da ziyaret etmek gerekiyor. Kendisini aynı zamanda postahane olarak kullanılan meyhanede buluyoruz. Yüzü kırış kırış olmuş, kurnaz bakışlı bir köylü olan belediye başkanı koca koca kadehlerle içki ısmarlıyor bize. Memnuniyetle kabul ediyoruz. Bunu gören birkaç köylü daha birbirlerine göz kırpıp yanımıza geliyor ve kendileriyle de birer kadeh içmeye çağırıyorlar. Büyük bir nezaketle kadeh tokuşturuyoruz onlarla da. Birbirleriyle işaretleşiyorlar, hemen farkına varıyoruz. Bizi sızdırıp alaya, yani sersem tavuklara almak istiyorlar. Bu konuda deneyimli görünüyorlar. Çünkü bizden önce buraya gelmiş öteki genç öğretmenlerden sırıtarak söz açıyorlar. Çok geçmeden yere serileceğimize üç nedenden inanıyorlar. Onlara göre kentliler alkole kendilerinden daha az dayanıklı, öğretmenler bilgili olduklarından içkiye karşı dayanıksız ve biz yaşlı delikanlılar henüz yeterli derecede deneyimli olamaz. Daha önce buraya gelmiş öğretmen okulu mezunları için böyle düşünmeleri doğru olabilir. Fakat bizim bir özelliğimizi hesaplamıyorlar. Birkaç yıl askerlik yaptığımızı ve içkiyi su gibi içtiğimizi unutuyorlar. Yarışmayı kabul ediyoruz. Köylüler bizimle bir parça eğlenmek istiyorlar sadece. Ama biz üç kat bir onur savunuyoruz ve bu direnme gücümüzü arttırıyor. Başkan, belediye katibi ve kaba saba birkaç köylü karşımızda oturuyor. İçkiye en dayanıklıları bunlar olsa gerek. Arkasında köylü kurnazlığı okunan hafif bir gülümseyişle kadeh tokuşturuyorlar bizimle. Willy hemen keyiflenmiş gibi yapıyor. Çevremizdekilerin sırıtışı artıyor. Biz kendi elimizde birayı şınapsa karıştırıp bir parti yuvarlıyoruz. Bunu yedi kadın daha izliyor. Köylüler işimizin tamam olduğunu sanıyorlar. Kadehleri hiç istifimizi bozmadan yuvarlayışımıza biraz da şaşkınlıkla bakıyorlar. Bizi süzen bakışlarında hafif bir saygı beliriyor. Willy yüzünün hiçbir çizgisini oynatmadan yeniden içki ısmarlıyor ve meyhaneciye ''Bira karıştırma, dolu kadeh şınap olsun.'' diye sesleniyor. Belediye başkanı yalnız şınaps mı diye soruyor. Willy sakin sakin elbette diyor. Yoksa sabaha kadar burada otururuz. Bira yine ayıltıyor her defasında. Başkanın bakışlarındaki şaşkınlık artıyor. Köylülerin bizi çekingen bir sesle sonra fena olabileceğimize bize inandırmak istiyor. Diğer ikisi sessizce kalkıp savuşuyorlar. Karşımızdakilerden bazıları kadehlerini gizlice masanın altına boşaltmaya başladılar bile. Willy kimsenin savuşmasına izin vermiyor. Elini masanın üzerinde tutmaya ve kadehleri yuvarlamaya zorluyor hepsini. Sırıtmalar sona erdi. Onları geride bırakmaya başladık. Bir saat sonra çoğu kireç gibi bir yüzle yerlerde yatıyor ya da sendeleye sendeleye ve usulcacık dışarıya savuşuyor. Masadakilerden kala kala başkan ve katip kaldı. İkisiyle aramızda bir düello başlıyor. Gerçi biz de çift görmeye başladık. Ama onların konuşması bile yayvanlaştı çoktan. Bu hal bizim gücümüzü tazeliyor. Hepimizin suratına kıpkırmızı olduğu son yarım saat içinde Willy son darbeyi indirerek tezgaha dört su bardağı dolusu konyak diye kükrüyor. Başkan geriye fırlıyor, bardakiler geliyor. Willy bardaklardan ikisini karşısındakilerin parmakları arasına tutuşturuyor. Şerefe! Belediye başkanı ve katip donuk donuk yüzümüze bakıyorlar. Kafası ışıldayan Willy sonuna kadar için diye bağırıyor. Haydi bir dikişte. Katip kaçmak istiyor ama Willy vazgeçmiyor. Başkan iyiden iyiye aşağıdan alarak dört yudumda içsek diye yalvarıyor. Ama Willy tek bir yudumda diye ayak diretiyor ve ayağa fırlayıp bardağını katibinkiyle tokuşturuyor. Ben de ayağa fırlıyorum. Şaşkınlıktan dilleri tutulmuş olan başkan ve katibe haydi şerefe sağlığınıza diye böğürüyoruz. Boğazlanmaya götürülen danalar gibi bakıyorlar yüzümüze ve birer yudum alıyorlar. Willy devam edin diye oluyor. Yoksa döneklik mi edeceksiniz? Kalkın ayağa. Sendeleye sendeleye ayağa kalkıp içiyorlar. Yarıda bırakmayı birkaç defa deniyorlar ama bizim bardakları gösterip şerefe hepsini bitirin diye inekler gibi bağırıyoruz. Onlar da sonuna kadar yuvarlıyorlar sonra da cam gibi bakışlarla ağır ağır yere yuvarlanıyorlar. Biz kazandık. Ağır ağır içilseydi bizi alaşağı ederlerdi belki de. Ama biz birbiri arkasından kadeh yuvarlamaya alışığız. Onları bizim tempomuza zorlamak şansımızı arttırdı. Savaş alanına yalpalaya yalpalaya ve gururla bakıyoruz. Bizden başka herkes yerde. Aynı zamanda postacı olan meyhaneci başını tezgaha dayamış, kendisi cephedeyken lohusa yatağında ölen karısı için gözyaşı döküyor. Adamcağız Marta diye yüksek sesle tuhaf tuhaf hıçkırıyor. Meyhanede çalışan kız bu saatte hep aynı şeyi yaptığını anlatıyor. Ağlaması kulaklarımızı tırmalıyor. Gitme zamanı geldi. Willy başkanı ben de daha hafif olan katibi yakaladığımız gibi evlerine taşıyoruz. Bu da son zaferimiz oluyor. Katibi bırakıyor ve ışık yanıncaya kadar kapıyı çalıyoruz. Ama başkanın kapısı hemen açılıyor. Karısı kapının ağzında bekliyor. Kadın aman tanrım diye çirkin sesler çıkarıyor. Yeni öğretmenlermiş. Bu yaşta bu derece ayyaş. Başımıza neler gelecek? Willy bunun onur meselesi olduğunu kadına anlatmak istiyor ama lafını sözünü şaşırıyor. Sonunda onu nereye taşımamızı istiyorsunuz diye soruyor. Kadın pis sarhoşu bırakın orada diye kararını bildiriyor. Ama biz onu alıp bir divana yatırıyoruz. Sonra da Willy saf saf gülümseyerek kahve istiyor. Kadın karşısında bir yaban görmüş gibi bakıyor suratına. Willy keyifli keyifli ama biz sizi kocanıza kavuşturduk diye açıklıyor. Yırtıklığın böylesi karşısında ters yaşlı kadın bile yola geliyor. Başını iki yana sallayarak kocaman fincan dolusu iki kahve getiriyor ve bu sırada bol bol öğüt veriyor. Biz de her dediğini onaylıyoruz çünkü şu sırada yapılacak en iyi hareket bu. O günden sonra köyde kabadayıya çıkıyor adamız ve daima saygıyla selamlanıyoruz. İkinci kısım. Günler tek düze ve hepsi birbirinin benzeri geçip gidiyor. Okul sabahları 4, öğleden sonraları da 2 saat. Ama bu ikisi arasında insanın kendi düşünceleriyle tek başına aylak aylak dolaşıp oturarak geçirdiği sonsuz bir zaman var. En kötüsü pazarlar. Meyhaneye de gidilmezse katlanılamaz. Benden başka okulun bir de asıl öğretmeni var. 30 yıldır burada oturuyor. Çok iyi bir domuz yetiştiricisi olmuş ve pek çok ödül kazanmış. Onunla bir başka konuda konuşmak hemen hemen olanaksız. Kendisine rastlayınca hemen uzaklaşmak istiyorum. Çünkü günün birinde ona benzeme ihtimalinin düşüncesi bile ürkütüyor beni. Bir de bayan öğretmen var. Dürüst ve yaşlıca bir yaratık. İnsanın ağzından hay Allah müstahakını versin gibilerden bir laf çıksa bile tuhaf oluyor. Eh bu da pek parlak değil. Willy çevresine daha iyi uyum sağlayabiliyor. Saygı duyulan bir kişi olarak bütün düğünlerde ve vaftizlerde hazır bulunuyor. Atlar sancılanırsa ya da inekler yavrulamazsa köylülere hem sözle hem işle yardımcı oluyor. Akşamları da meyhanede birlikte oturup kağıt oyununda onları kafese koyuyor. Oysa ben meyhanede değil odamda oturmayı yeğliyorum. Ama odada da saatler ağır geçiyor ve pek garip düşünceler yükseliyor her köşeden. Solgun ve kanı çekilmiş eller işaretler yapıp beni tehdit ediyorlar. Korkunç bir geçmişin gölgeleri gibi garip anılar yükseliyor. Belli belirsiz ve varla yok arası bir takım yüzler, suçlamalar ve karşı suçlamalar. 18. ayrımın sonu. Sayfa 194.